Ayrım 10. Hayduklar. Panayit İstirahati. Sayfa 100. Eylül'ün ikinci yarısı, kışın erken gelip sert geçeceğini fakirlere haber veriyordu. Soğuk, yağmurlu bir günün öğleden sonrasında, nişanlımın kasabasının 10 kilometre yakınındaki bir bucağı vardım. 6 günlük bir ayrılıktan sonra onu tekrar görmek için yanıp tutuşuyordum. Ekim'in ilk pazarında yapılacak olan düğünümüzün yaklaşması dolayısıyla satın aldığım her türlü şeyi yüklemiştim. Geçen bu bir ay boyunca sultana davranışını hiç değiştirmemişti. Bütün hareketlerinde ihtiyatlılık, ciddiyet, isteksizlik, neredeyse soğukluk. İştenliğinden, bağlılığından emin olmasaydım, onu ilgisizlikle suçlayacaktım. Fakat onun ızdırap çektiğinden emindim. Halının memleketini terk etmesine karar vermesi için en ufak bir çabada bulunmadı. Halayı ikna etmek için benim sarf ettiğim gayret de boşa gitti. Son günlerinin çok uzakta olmadığını umaraktan kadere boyun eğdim. Sevindirici bir işaret, Logofat'ın ortalarda gözükmemesiydi. Karnına tekme yediği günden beri kimse onu görmemişti. Hasta olduğu söyleniyordu. Bazıları da onu uzakta tutan şeyin korku olduğunu iddia ediyordu. Sadece sultana, köpeğin gizlice korkunç bir intikam hazırlamakta olduğundan emindi. Her şeyden korkuyorum. Başımıza bir felaket geleceği kesin. Ne yandan gelirse gelsin, mutluluğumuzu bozacağını biliyorum. Bundan en çok acı çeken de sen olacaksın. Bunlar bir önceki pazar, ayrılmadan önce sultanın bana söylediği sözlerdi. Birbirimizi ancak ertesi hafta cumartesi günü görecektik. Bistritza üstünde büyük bir tomruk nakli, yolculuğumun sonunda karışık hesapların kapatılması gerekliliği, bulunması güç bazı şeylerin satın alınması, beni bu uzun ayrılığa mecbur etmişti. Şimdi nehir kıyısından geri dönüyordum. Acıkmıştım. Yorgundum. Her biri 3 okka ağırlığındaki, dini nikah töreninde yanacak olan 2 kocaman mum takatimi tüketmişti. Omuzumda taşıdığım kalaslar bana bu kadar ağır gelmemişti. Onları kırmamak tasasının da yorgunluğuma sebep olduğu bir gerçek. Boş inançlara pek kulak asmadığım halde bu ağırlık bana sıkıntı verdi. Annemin bir inancını hatırladım. Ağır olan evlilik mumları felakete işarettir. Merasim sırasında eşlerden hangisinin mumu daha çabuk tükenirse, o önce ölecek demektir. O anda ben de işten gelen bir sesi dinlemeye hazırdım. Bu kara düşünceleri kovmak için kasabada mola verdim. Dinlenmek, bir şeyler atıştırmak, biraz da keyiflenmek için. Meyhaneciyi neşesiyle tanıyordum. Hadi bakalım. Boş inançların canı cehenneme. Evet, cehenneme. Yalnız bazen hayatta etrafımızda olup bitenler o kara düşünceleri kovmak bir yana artırır nitelikte oluyor. Meyhanenin kapısını açıyorum. İçeride 6 köylü, bir patron. 7'si de beni görür görmez dillerini yutup dilsiz oluyorlar. Gene de birinin şöyle dediğini duydum. Zavallı çocuk. Asıl acınacak olan o. Çantamı koyuyorum, mumlarımı da ve soruyorum. Acınacak olan kim? Meyhaneci neşeyle bana doğru ilerliyor.
İyi akşamlar Spilka, iyi misin?
İyiyim Lek diyorum. Ama acınacak olan kim?
Boş ver. Bu civarda küçük bir kaza oldu. Bir kocanenin karısı bacağını kırdı. Şimdi karısının işleri ona kaldı.
Düşünüyorum. neden öbürleri bu söze bir şey eklemiyorlar? Neden uzun masa üstünde duran mumlara tuhaf tuhaf bakıyorlar?
Bu mumlara bu kadar bakacak ne var? Evlilik mumları. Hiç mi mum görmediniz?
Köylünün biri benimle göz göze gelmekten sakınarak,
"Bunlar iri,"
dedi.
"Evet, iri. Belki de ağır. Çok ağır."
Artık hiçbir şey demiyorlar. Bir lokma ekmek yutup bir yudum şarap içmeye çabalıyorum. Boğazımdan inmiyor. Kalkıp yola koyuluyorum. Dışarıda neredeyse gece olmuş. Dinlendim ama mumlar gene de ağır. Durmadan el değiştiriyorum. Ha, faydası yok. Eve kadar daha 2 mil yol var. Yol ıssız ve çamurlu. Kulaklarım çınlıyor. Bazen biri, bazen öbürü. Bu, birisinin beni konuştuğuna işaret. Bıçağımı çıkarıp açıyorum. Sağ kalçamdan aşağı sarkıtıyorum. Fakat insanın durmaksızın etrafını gözlemesi ne kadar yorucu. Kayışından asılı bıçak, attığım her adımda kalçama vuruyor. Orada bir delik açacakmış gibi geliyor. Onu kapayıp belime koyuyorum. Tam bu sırada, karanlık gecede, gece gibi siyah bir teke, 2 adım ötemde ortaya çıkıyor, yolun ortasından geçip kayboluyor. Bunun diğer tekeler gibi sahici olduğunu, sahibinin onu her tarafta aradığını bildiğim halde, yüksek sesle kendi kendime diyorum ki,
"Şeytan bu."
İstavroz çıkarmak için sağ elimi kaldırıyorum. Elim kurşun gibi ağır. Düşünüyorum. O sahiden şeytandı. Bana mani olan o. Ve gittikçe ağırlaşan bu mumları da artık nasıl tutacağımı bilemiyorum. Bıçağımı tekrar açmak istiyorum ama açamıyorum. Baş parmağım yayın direncini yenemeyecek kadar güçsüz. Bu da lanet şeytanın varlığına bir işaret herhalde. Gece o kadar karanlık ki gözlerim ağrıyor. Sonunda hebemi yere koyuyorum. Mumları 2 yanı ağaçlıklı yoldaki bir ağaca dikine dayıyorum. O zaman yanlış yola girdiğimi fark ediyorum. Asıl yoluma paralel bir yol. Ağaçlar, genç kavaklar dimdik. Neredeyse mumlar kadar çıplak. Gene mumlar. Yol boyunca kederli, sönmüş, siyah mumlar. Kendi kendime konuşuyorum. Bu gece hayatım bitti. Cesur bir pulot taş gibi sele kapılarak parça parça olup ölmeyeceğim. Korku ve şaşkınlık içinde öleceğim. Yine de sonunda çakımı yeniden açabiliyor ve 3 defa istavroz çıkarabiliyorum. Bütün yükümü yükleniyorum. Çamurlara bata çıka bir tarlanın ortasından esas yoluma geçiyorum. Aniden 2 göz parlıyor ve bana doğru ilerliyor. Kalbim duracakmış gibi oluyor. Heybemi ve mumları düşürüyorum. Bir çığlık atıyorum. "Anne! Me!" diye bir cevap alıyorum. Parlayan gözler kayboluyor. Gecenin geç saatlerinde çamura bulanmış ve kan ter içinde eve varıyorum. Sultana'nın evi aydınlık içinde. Birçok mum yanıyor. Uzaktan Tinda'nın açık olup insanlarla dolup taştığını görüyorum. "Tamam," diyorum. "Hala öldü." Yolumun üstündeki bütün felaket işaretlerine sebebini şimdi anlıyorum. Hiçbir şey anladığım yoktu. Çünkü ihtiyar orada ayaktaydı. Büyük odada, gözleri kupkuru, nişanlımın tuvaletini özenle düzeltiyordu. Nişanlım, süslü örtülü, etrafı çeyizlerle donatılmış, bitişik 2 masa üzerine uzatılmıştı. Ölümün pençesini okşadığı, solgun beyaz yüzünü aydınlatan, titrek alevli mumlarla çevrelenmiş görünümü, her zamankinden daha güzeldi. Uzun kumral kirpikleri artık kelebek kanatları gibi açılıp kapanmayacaktı. Saf ve berrak gözlerini bir daha göremeyecektim. Solgun alnı, limon ağacı yapraklarından bir çelenkle taşlanmıştı. Ertesi pazar, kilisede sunağın önünde o anla mukaddes öpücüğü kondurmayı ummuştum. Bozulmuş, ikiye ayrılmış saçları, katılaşmış vücudu boyunca yayılmış, altın saçaklı batelya karışmıştı. Göğsünün üstüne konulmuş ellerinin arasında, ölülere öteki dünyanın kapısını açan gümrükçüler tarafından istenen, içi para dolu bir mendil vardı. En üstte de kefen. Ve ben, Spilka, eşikte, ayakta duruyor, bütün bunlara bir yabancı gibi bakıyordum. Hala bana, "Alın yazısı," dedi. Zaten zavallıcık biliyordu. Bekliyordu da. Evvelsi akşam tek başına kuru ot toplarken ansızın karşısına çıkmış. Ormana sürüklemiş ve istediğini zorla almış. Küçük sultanım bu onursuzluğa dayanamadı. Geceliğin nasıl etmişse 8 kutu kibritin fosforlarını eritmiş. Zehri içmiş. Dün akşam duasından sonra öldü. Kusturmak için verilen sütü içmek istemedi. Yazısı böyleymiş. Nihayet anne babasının yanında dinlenecek. Belki de onlar onu yanına çağırıyorlardı. Ölüler yalnız kalmayı sevmezler. Bunun üzerine ihtiyar evlilik mumlarını aldı, paketlerini açtı, yaktı, onları sultanının başucuna dikti. İki iri alev, göz kamaştıran ışıklarını saçınca, sultanının mum gibi yüzü daha da beyazlaştı. Sonra diz çökerek kararlı bir sesle, "Gökteki babamız, senin iraden yerine gelsin," dedi. Bütün köylüler ona katıldılar. Hiçbir şey demeden ayakta dikilmiş, ışık seli içindeki nişanlıma baka kalan tek kişi bendim. Altı günden beri sultananın ve bir o kadar da başkasının celladı olan Logofat Kostakin'in hüküm sürdüğü aşağı Bistriza malikanesinin bey konağına bitişik sık ormanda vahşi bir hayvan gibi yaşıyordum. Onunla karşılaşmanın olanağını bulamıyordum. Ne yiyip ne içtiğimi, nerede yattığımı bilemiyordum. Sık ormanda bir yoldan ötekine gece gündüz koşarken elbiselerimin paramparça olduğunu biliyordum. Ellerim, ayaklarım, yüzüm kan içinde kalmıştı. Bu yöreler cinayet yerinden oldukça uzaktı. Logofat buralarda hiç korkmuyordu. Bu ormanda o daima tabancası belinde tek başına, at sırtında kereste teftişinden dönerdi. Benim de silah olarak kinim, öç alma duygusuyla kanayan kanımdan başka bir şeyim yoktu. Bıçağım pek bir işe yaramayacaktı. Adamı çıplak ellerime düşürmek için bir ağaçtan ötekine germeye hazır beklettiğim bir ipim vardı. Altıncı akşam Ekim'in bu ilk pazarının arifesiydi. O akşam sultanayla birleşmemizi kutlayacaktım. Sevinçli günün coşkusu içinde olacak yerde bir çukurun içinde bulunuyordum. Elimde ip, kulağım tetikte, ruhsuz, tanrısız, ümitsiz. Öyle anlarım oluyordu ki artık kim olduğumu bilmiyordum. Bir gece kuşunun kanat çırpışı aklımı başıma getiriyordu. O zaman ilk düşüncem, ilk arzum onu yakalamak oluyordu. Onu tırıs veya dört nala yaklaşırken hayal ediyordum. At dizleri hizasına gerilen ipe çarpıp takla atıyordu. düşman avcumun içinde. Üstüne çullanıyordum. Onun için ne korkunç bir ölüm hazırlıyordum.
Ey Tanrım! Eğer sen varsan ve eğer haksızlığı görüyorsan, bırak bu soğuk suyu içeyim. Sonra papazlık cübbesini giyip sadece seni övmek için yaşayacağım. O gece böyle dua ettim ve Tanrı duamı kabul etti. Planımı uygulamak için en elverişli bir yeri seçmiştim. Yol düzleşip bir atlının hızla ilerleyeceği bir duruma gelmeden önce yukarıda dik ve dar bir dönemeç oluşturuyor, bir dere de bu geçişi iyice güçleştiriyordu. Burada atlı inip aşağı yukarı 200 metrelik yolu yaya yürümek zorunda kalıyordu. İşte tam bu sırada karanlıkta onu tanıyabildim. Çünkü bu yörelere sık sık gelen tek atlının Logofat olduğundan emin olmakla birlikte günahsız birini öldürmek istemiyordum. Meşe ormanına yavaşça inen bulutlu alacakaranlıkta çukura sinmiş, derenin çağaltısını dinliyordum. O sırada tırıs giden bir atlının engele çarptığını duydum. Atlı atından atladı, at aksırdı, sıçradım, sevinçten çıldıracak gibiydim. Aradaki engelleri birkaç adımda geçerek düşmanımın kısa boyunu ayırt etmek için oldukça yaklaşmaya çabaladım. Ama at adamın görülmesini engelliyordu. Çünkü adam benim bulunduğum tarafın aksi yönünde, atının yanında yürüyordu. Dev gibi ağaçlı sık ormanın içinde ilerledikçe gecede iyice bastırıyordu. O halde ne pahasına olursa olsun onu burada tanımam gerekiyordu. Bu engelli yoldan bir kere çıkarsa kaçıp kurtulurdu. Onu geciktirmek için ne yapmalıydım? Yapacağım en ufak bir ihtiyatsızlık felaketim olurdu.
Tanrım diye düşündüm. Yoksa cellatların koruyucusu mu olacaksın?
Ve çabucak kuru bir dal kopardım. Çatırtı sesi adamı ve atı durdurdu. Bir an yere çivilenmiş gibi kaldılar, sonra inişe geçtiler. Ben de pek ilerlememiştim. O zaman onları yakından izleyerek arkalarından patikayı geçtim. Fakat bu gecikme onların benden uzaklaşmasına sebep oldu. Az daha aklımı kaybediyordum. İki parmağımı ağzıma götürerek kulak patlatırcasına bir ıslık çaldım. Cevap bir tabanca patlaması oldu. Arkasından bir küfür. Logofat'ın sesini tanıdım. Aslında hiçbir insan böyle bir felaket anında benden daha mutlu olmamıştır. Bir kaplan gibi yolun aşağısına koştum ve yolu iple kestim. Kinim yüzünden kat ve kat artan kuvvetimle ipi gererek. Saniyeler bana çok uzun geldi. Gece ise bir cehennem gibiydi. İşte bu bekleyiş sırasında kinim gibi simsiyah düşmanımın yaya olarak geldiğini işitiyordum. Atı dizgininden tutarak el yordamıyla yürüyor, kuşkusuz tabancası ateşe hazır. Acımasız Tanrı, bunu önceden kestirememiştim. İpimi keşfedecek. Elveda intikam. İpi kaldırıyorum ve atlıyorum yüzüstü, tam yolun ortasına. İşte Logofat. Tabancanı kafama boşalt. Beni Sultana'nın yanına gönder. Bunu başaramazsan vay haline. Kulağım yerde dayalı, yaklaşan atın ahenkli adımlarını dinliyorum. Sonra da sahibininkileri. Kolum yüzüme dayalı. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Artık nefes de almıyorum. Başı cellat kütüğünün üstünde, kılıcın inmesini bekleyen bir mahkumun yaşadığı o kısa anı yaşıyorum. Ölümden değil, Logofat'ın aniden kaçacağından korkuyorum. Geldi ve durdu. Bir adım, iki adım, eli benim elimi tutuyor, kolumu kaldırıp şöyle diyor.
Ey baksana, ölü müsün yaralı mısın, yoksa sadece sarhoş mu?
Hiç cevap vermiyorum. Ama bir sıçrayışta kollarını ve gövdesini kavruyor sıkıyorum. Yüz yüze, nefesler birbirine karışmış.
İkimiz de diz çökmüşüz. O imdat diye bağırırken kemiklerinin çatırdadığını işitiyorum. Sesi gittikçe kısılıyor. Gövdesi bir tahta gibi kırılıyor. Sırt tarafından ikiye katlanıyor. Athos tepesindeki Pantelimon Manastırı. Tahkim edilmiş bir kışla. İçinde 600 keşiş barınıyor. Rusya'nın imparatoriçesi 2. Katerina tarafından kurulmuş. Açılış töreni günü bu yerlere ayak basmasına izin verilmedi. Burası dişi cinse yasaklanmıştı. Hayvanların, kümes hayvanlarının dişilerine bile. Burası bir kışla. Stratez'in, genelkurmayının ve mal mülkünün korunması için toplar var. Freres adı verilen cübbeli askerler var. Bunlar diğer askerler gibi üstlerinin huzurunda titriyorlar. Benim gibi inanan ve aptal olan odun kesiyor, balık tutuyor, zeytini ve yağını hazırlıyor, bağ yetiştiriyor, iyi diş edilmiş horozları besiye çekiyor, kendisi ve Tanrı'nın varlığı hakkında tartışan daha akıllılar için dua ediyor. Bu daha akıllılar her şeyi yiyor, her şeyi içiyor ve karaya da cinsel güçlerini boşaltıyorlar. Orada ağzı sıkı kadınlar var veya kendi aralarında samimi arkadaşlık kuruyorlar. Bu sonuncular gibi yapmayanlar dini inzivada nefislerini köreltiyorlar. Hepsi kurtarıcının affını diliyor. O hepsini affediyor. Çünkü o haça gerilendir. İşte orada ben haydut oldum.